Ayrım 38, sayfa 372. Eğlence günleri ve törenler. Köy enstitüsü öğretmen ve öğrencilere birçok ağır işler yüklenmektedir. Onun için enstitülerde çalışma kadar boş zamanları iyi ve eğlenceli geçirme konusu da önemlidir. Her enstitünün fırsat buldukça sık sık eğlenceler tertiplemesi ve bunların şenlikli geçmesine yarayacak araçların demirbaş eşya olarak hazır bulundurulması zorunludur. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 53. Yeni bir eğitimin temel taşları böyle döşeniyordu. Tonguç eğlence eğitimini bir temel gereksinme olarak görüyor, bunu sistemin temeline baştan yerleştiriyordu. Enstitü öğretmen ve öğrencileri zor yaşam koşullarında büyük işlere girişiyor ve başarıyordu. Onlar en iyi biçimiyle eğlenmeliydi. Ama klasik okullarda olduğu gibi bir müsamere programı yapıp hazırlanması zaman alan, üstelik nitelikli de olmayan yalnız seyirlik eğlence değildi istediği. Ona göre okullarda görülen bu tür eğlenceler birçok emek ve benzeri hazırlıklar yapılmasına karşın iyi sonuç alınmayan, birkaç kişinin işi yüklendiği yapay eğlenceler oluyordu. Enstitülerde ise herkesin etkinleşeceği bir eğlence biçimi yaratılmalıydı. Orada eğlenceye yönetici, öğretmen ve öğrenciler de katılıp ortak eğlenilmeliydi. Dahası enstitüye gelen konuklar ve köylüler de katılmalıydı eğlencelere. Rolleri birkaç kişinin yüklendiği, başkalarının edilgence izlediği, dinlediği eğlencelere enstitülerde daha az yer verilmeliydi. Gençlerin eğlenmesinde önemli olan her bireyin etkinleşmesiydi. Eğlence günleri o duruma gelmeliydi ki herkes bir rol sahibi olarak kendiliğinden eğlenceye katılmalıydı. Böyle anlatıyordu yönetici ve öğretmenlere, fırsat buldukça da öğrencilere. Onun amacı çok yönlü iş ve çalışmalarla yorulan insanların bireyler olarak bir araya gelip tek tek etkinleşebileceği bir eğlence ortamının yaratılmasıydı. En az 15 günde bir eğlence tertip edilmeli, herkes değişik etkinliklere katılmalıydı. Yalnızca dinlemek, yalnızca seyretmek gelişmekte olan insanlar üstünde aynı etkiyi yaratamazdı. Onların her birinin bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal gelişiminin sanatsal, kültürel coşkulara, hareketlere, güzelliklere gereksinimi vardı. Eğlence günlerinde herkes bu coşkuyu yaşamalıydı. Böyle bir etkinleşme ortamı öğrencilerin ruh sağlığı yönünden, duygusal, sosyal, bedensel ve kültürel gelişimi yönünden bulunmaz fırsatlardı. Bunları yazıyordu enstitü müdürlerine. Gördüğüm enstitülerde eğlenmek amacıyla öğretmen ve öğrenciler toplandığında, klasik okullarda olduğu gibi bir müsamere programı düzenlemeye girişilmekte, bunun çeşitli konularla süslenmesine çalışılmaktadır. Bu çeşit eğlenceler önceden hazırlık isteyen, külfetli, çok emek harcanan, az sonuç alınan ve yapaylıktan kurtulamayan, öğretmen ve öğrencileri yoran, güç durumda koyan eğlencelerdir. Yılda bir ikiyi geçmemek koşuluyla böyle müsamereler düzenlemeye girişilebilir. Ama köy enstitülerinin gerçek eğlentileri, önceden hiçbir hazırlık gerektirmeyen, toplantılar sırasında öğretmen ve öğrencilerin yeteneklerine göre konuları ortaya koyabilecekleri eğlenceler olmalıdır. Bu eğlencelere müdür, muavin, öğretmen, öğrenci ve köylüler, özetle hazır bulunan herkes katılabilmelidir. Milli oyunlar, halk türküleri, öğretmen ve eğitmenlerin bildikleri temsiller, masallar, güreşler, güldürücü parçalar, tekerlemeler, halk atasözleri, öykünmeler, konularını köy hayatından alan konuşmalar, bu kurumlarda yapılacak eğlencelerin belli başlı öğeleri olmalıdır. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 50. Köylerden getirilenler yanında giderek enstitü çalışmaları içinde geliştirilen çeşitli etkinlikler, eğlence günlerinin programını zenginleştiriyordu. O toplantılar daha ilk günden Tonguç'un önerdiği özelliğe bürünmüştü. Birikim arttıkça büyük şölenlere, şenliklere dönüşüyordu eğlence günleri. Aksu Köy Enstitüsü'nde ilk eğlence gününü eğitmenlerde gördük. Onlar kursa geleli birkaç ay olmuş, bitirmelerine az kalmıştı. Enstitü yeni açılmıştı, ilk geldiğimiz günlerdi. Bir cumartesi akşamüstü onların Perga eteğindeki kursuna gittik. Aslında biraz hazırlanmışlardı. Tiyatro öğreninin gölgesinde güzel bir gösteri sundular bize. Hepsi çeşitli roller alarak ortaya çıkıyor, biri gidip biri geliyordu. Köylü yaşamıyla ilgili bir orta oyununu yaşıyormuş gibi doğaçlama oynadılar. İki eğitmenin sazla çalıp söylediği Antalya Zeybeği'ne hepsi birlikte çıktı. Bir eğitmen adayı, kurs şefi Tahsin Özdemir'in öfkesine öykünerek herkesi güldürdü. Tahsin Bey de gülüyor, sanki onur duyuyordu eğitmenin kendine öykünmesinden. Enstitünün ilk öğrencileri 66 kişiydik. İki kümeye ayrılmıştık. Sonraki haftalarda cumartesi akşamları biz de başladık eğlence toplantılarına. Fazla hazırlık filan yapılmıyordu. Aynı ilçe köylerinin öğrencileri kendi yörelerinden taşıdıkları kibi etkinlikleri, oyunları ortaya koymak için önceden aralarında konuşurlardı. Akşam olunca bahçede halka olup otururduk. Herkes bir düzen içine çıkıp söylüyor, kalkıp oynuyor ya da başka bir etkinlik sergileniyordu. Öteki bölgelerin oyunlarını, türkülerini ve benzeri etkinliklerini ilk kez görüp duymak hoş bir etki yaratıyordu bizde. İlk günlerde çekingenler çoğunluktu. Sonradan eğlence günleri müdür, öğretmen, öğrenci herkesin istekle katıldığı bir coşku alanı oldu. İlk eğlence günlerimizden birincisi ya da ikincisiydi. O akşam bahçede halka olup yerlere oturduğumuzda Aksekili arkadaşlar aşık şarkı söyleyecek dediler. Onu alkışladılar. Hüseyin Aşık enstitüye gelmezden kısa süre önce babasını yitirmişti sanıyorum. Bu yüzden onun için üzülürdük. Dik saçlı, çelimsiz bir öğrenciydi. Sesini duymamıştık. Hepimiz kulak kesilip gözlerimizi ona çevirdik. Oturduğu yerde sesini ayarlayıp rahatça koyverdi. Çoğumuzun bilmediği bir türkü tutturdu. Gesi bağlarında üç top gülüm var. Bu türkü sanki o çelimsiz arkadaşımızdan değil de gökyüzünden boşalan bir ses yağmuru gibi ortalığı serinletip bizi etkilemişti. Arkasından bir de oyun, Aksekililerden dediler. Sıçramalı, kıvrak bir oyundu. Ahmet Özsarı ile Ahmet Yıldırım hem söyleyip hem oynuyorlardı. Ama ritmi sağlayan, oyunu ve türküyü götüren gene Hüseyin Aşık'tı. Fesleğen ektim yalıya, kurudu döndü çalıya. Söylemeye, oynamaya başkaları da katıldı. Coşkuyla söylüyorlar, uçarı bir kıvraklıkla atlamaya, zıplamaya ve beden ritmine veriyorlardı kendilerini. Ahmet Yıldırım'ın ilk eğlence günlerinde söylediği bir türkü üzücüydü ama gene de isterdik. Erzincan duman oldu, halimiz yaman oldu. Ne canlar kurban oldu, ayrıldık Erzincan'dan, oddan, ocaktan, candan. Bir yıl önceki Erzincan depreminin 1939 bizim Torosları bile kımıldattığını hepimiz biliyorduk. Yapı öğretmeni Durmuş Gök tüm ailesini o uğursuz depremde kaybetmiş. Ankara'da öğrenci olduğu için kurtulmuştu. Ahmet Yıldırım bu şarkıyı tutturunca göz ucuyla öğretmenimize bakar, yağmur gibi yaş döktüğünü görürdük. Ülkenin öbür ucundaki yıkım ve insanoğlunun doğa karşısındaki yenilgisi için ilk kez topluca acı duyuyorduk. Korkut Elililer başka bir ses getirirdi eğlence günlerine. Burdur Tefenni yanlarının folklorunu içeren türkü ve oyunları bilenler vardı. Ama hepsi tam oynayıp söyleyemezlerdi. Müzik çalışmalarında akordeon, mandolin gibi çalgıları ve çeşitli türküleri öğrenince, edebiyat ve benzeri derslerde öğrendiklerimiz çoğalınca, şiirler yazılıp okunmaya başlayınca, sabahları oynadığımız ulusal oyunlar artınca eğlence etkinliklerimiz gittikçe değişiyordu. Örneğin Aksu'ya ikinci yıl Mersinli öğrencilerin, Muğlalı kız ve erkeklerin gelmesi enstitünün kültür yaşamına ve eğlence günlerine gerçek bir zenginlik katmış, Muğla'nın ünlü zeybekleri o günlerin baş etkinliği olmuştu. Muğlalılar hepsi çok güzel oynar, kız ve erkek birlikte katılırlardı yörelerinin zeybeklerine. Mersinliler Silifke'nin Yoğurdu adlı ünlü türkülü oyunu getirmişlerdi sanıyorum. Böylece sık sık düzenlenen eğlence günlerinde ve yapılan başka çalışmalar içinde öğrenciler sanatsal, kültürel beceriler, duygular kazanıyordu. Giderek herkesin kendini içinde bulduğu bir kültür ve sanat şenliğine dönen eğlence toplantıları, enstitü yaşamına damgasını vuran vazgeçilmez etkinliklerden biri olmuştu. Hasanoğlan'a gelen yerli ve yabancılar, öteki enstitülere giden başka konuklar hep bu eğlence günlerinin etkisinde kalırlardı. Yalnız öğrenciler değil, yönetici, öğretmen ve öteki çalışanlar da katılıyordu eğlenceye. Toplantıların çok hoş geçmesinin bir nedeni, işleri birlikte yaptıkları ve eleştiri günlerinde birlikte bulundukları gibi, eğlence günlerinde de yönetici, öğretmen ve öğrencilerin birlikte eğlenmesiydi. Öğretmenler de öğrenciler gibi bildiklerini ortaya koyarlar, yenilerini öğrenir, eğlenirlerdi. Aksu'da eğitim başımız ve toplum bilim öğretmenimiz Halil Öztürk, kökeninde Yörüklük'te olan coşkulu bir insandı. Dersinde bize toplum kesimlerinin kültür üretmesinde belirleyici olan yaşam biçimlerini örnekleriyle çok güzel anlatır, türkülerin, bozlakların, zeybeklerin yaratıldığı toplumsal koşulları konuşturur, tartıştırırdı. Korkut Elili olduğu için Burdur Tefenniyanlarının türkülerini, oyun havalarını o da bilir, ıslıkla çalardı. Ruhi Su hayranıydı. Onu bize bir destan kahramanı gibi tanıtmıştı, türkülerini güzel söylerdi. Eğlence günlerinde türkü ve oyun istediğimizde biraz nazlanır, gülümseyerek müdüre bakar, sonra dileğimizi yerine getirirdi. Oynayınca, söyleyince topluluğu ayağa kaldırır, bir şölen yaşatırdı. Bir eğlence gününde Köroğlu oyununu istediler öğrenciler ondan. Köroğlu'nun türküsünü müzik öğretmeni Mehmet İnal çok iyi öğretmişti. Ama oyununu iyi bilen yoktu. Çalgıcılar çalmaya, öğrenciler söylemeye başladılar. Köroğlu der ki kalmışım naçar, serçenin gönlünden şahinlik geçer, düşmanı görünce ormana kaçar, gider tenhalara kahraman olur. Oyunun havasına girerek çıktı ortaya eğitim başı. Herkes yerlerde oturarak halka olmuş, Köroğlu söylüyor, akordeonda Muğlalı Hüseyin Işık ve öbürleri coşturucu bir kıvraklıkla çalıyordu. Halil Öztürk ortada müzikle uyum içinde dönüyor, çalımla büyük bir beceriyle oynuyordu. Birden hepimizi şaşırtan bir şey oldu. Küçük sınıf kızlarından Saadet yerinden fırlayıp küçük bir ceylan gibi zıplayarak eğitim başının arkasına takıldı, ona öykünerek tüm varlığıyla oynamaya başladı Köroğlu'yu. Neden sonra kızın ayrımına varan eğitim başı ritmi hiç bozmadan onu güdümüne aldı. Büyük bir uyum içinde ve coşkuyla sürdürdüler oyunu. Bu uyum karşısında söyleyenler daha coşkulu söylemeye, çalanlar daha kıvrak çalmaya başladı. Külot pantolonlu çizmeli yöneticiyle tulumlu küçük kızın sergilediği folklor güzelliği tüm enstitüyü ayağa kaldırmaya, onlara cesaret vermeye yetmişti. Düzeni ritmi bozmadan, cıvıklık yapmadan ortaya fırlayıp peşlerine takılanlar çoğaldı. Artık herkes oynayabiliyordu bu oyunu. Çalgılar durduğunda çoğunluk ortadaydı. Enstitü yöneticileri ve öğretmenleri eğlence günlerinde izlemenin ötesinde böylesine etkinlik gösterirlerdi. Rauf İnan'ın hangi türküyü çok sevdiğini Çifteler ve Hasanoğlu anda tüm öğrenciler bilirler, bu türküye başlayarak onun katılımını ve başa geçip yönetmesini sağlarlardı. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına. Çiftelerin sonraki müdürü Osman Ülkümen de güzel türkü ve şarkı söyler söyletirdi. Ruhi Su'nun Niksar'ın Fidanları türküsünü ve başka bir kaynakta olan Ali Oğlan'ı öğrencilerle birlikte söyleyip onları coşkuya boğduğuna orada staj yaparken tanık olmuştum. Arifiye müdürü Süleyman Edip Balkır'ın da güzel türkü söylediğini, eğlence günlerini hayranlıkla izlediğini, öğrencilerin bu etkinliklere katılmasını temizlik kadar önemsediğini bilirlerdi. Malatya Akçadağ'da Şerif Tekben kıl çadırlarda başlamıştı öğrencilere keman çalmaya, eğlence günleri düzenlemeye. Bir de Tonguç Baba horonu vardı eğlence günleri etkinlikler arasında. Öyküsü son derece masumdu. Sis Dağı Karadeniz bölgesinin kadim yöresel horonlarından biridir bilindiği gibi. Beşik Düzü Köy Enstitüsü öğrencileri ilk yılların eğlence günlerinde yönetici ve öğretmenlerini, çekingen arkadaşlarını ya da iyi oynayanları ya da herkesi oyuna çekmek için bu horonun türkü sözlerini çağrı sözüne dönüştürerek söylemeye başlamışlardı. Belki de horonun asıl yapısı böyleydi. Sis Dağı'nın başında Boran'a bak Boran'a. Bütün arkadaşları istiyoruz Horan'a. Eğitim başımızı da istiyoruz Horan'a. Sayın direktörümüzü istiyoruz Horan'a. Bütün öğretmenleri istiyoruz Horan'a. Kız arkadaşları da istiyoruz Horan'a. Cesarettin Ateş'i de istiyoruz Horan'a. Ve benzeri şeyler. Coşkuyla söylenen ve oynanan bu çağrı sözleriyle oyuna koşulup geliniyor, gelmezse bir daha söyleniyordu. Özellikle güzel oynayanlar nazlanınca üstüne gidiliyordu. Ya da hiç katılmayan öğretmen ve öğrenciler oyuna çekiliyordu. Böylece kolunu kaldırmamış olanlar bile birden kendilerini oyun alanında buluyorlar, hoşlanımla dönüyorlardı. Tonguç'un bir gezi sırasında Beşik Düzü'ne uğradığı gündü. Gündüz işleri gezilip görülmüş, akşam eğlencesi başlamıştı. Öğrenciler birçok etkinlikten sonra gene ündü Sis Dağı horonuna geçtiler. Sis Dağı'nın başında Boran'a bak Boran'a, Tonguç Baba'yı da istiyoruz Horan'a. Buraya kadarı biliniyordu ama daha sonra başka bir söyleyişe geçtiler. Her Ramazan gelince oruç tutarız oruç, enstitüler babası yaşasın Hakkı Tonguç. Bu sözler ilk kez duyuluyordu. Öğrenciler oracıkta ya da daha önce yakıştırmış olabilirlerdi. Oyunun ritmiyle hızla dönerken sevgi saygıyı da aşarak içlerinden gelen bir yüceltme duygusuyla dökülüyordu dillerinden bu sözler. Tonguç bunu bin kez hak ediyordu ama kendisinin böyle yüceltilmesini istemeyecek kadar alçak gönüllüydü. Sıradan olmayı severdi. Oyunlara katılmasa da öğrencilerin coşkusunu yürekten paylaşır, hayranlıkla izler, yanından eksik etmediği fotoğraf makinesiyle onların coşkusunu saptardı. O gün de öyle yaptı. Sonradan bu horon Tonguç Baba bölümleriyle birlikte enstitüden enstitüye yayıldı, öteki oyunlar ve türküler gibi. Kendi bulunsa da bulunmasa da söylendi. Tüm enstitülerde eğlence günlerinin baş horonu olarak yer aldı. Dahası başka enstitülerde başka öğrenciler sis dağını bir dilek kutusuna çevirdiler. Enstitü müdüründen öğretmenlerden isteklerde bulundular bu yolla. Tüm bunlar yönetici ve öğretmenlerin çok etkisi olmayan bir gençlik coşkusuydu. Karadeniz insanının kadim bir kıvraklığıydı bu tür yaratılar bilindiği gibi. Okumaz yazmaz insanların yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa geçirdiği bir iletişim biçimiydi. Bunların atışma ve benzeri örnekleri öğrenciler yoluyla çok girmişti enstitülere. Ama onların Tonguç için yakıştırdıkları bu soylu sevgi sözleri bile ileride yıkım döneminde kötüye kullanılacaktı ne yazık. O öğrencilerin iyi bakılıp bakılmadığını, beslenmesini, öğretimini nasıl titizlikle izliyorsa, dinlenmeleri, eğlenmeleri için de aynı anlamda denetlemeler yapıyor, gözlemlerini yöneticilere bildiriyor, yöneticileri ne yapılması, nasıl yapılması konusunda yazılı ve sözlü olarak durmadan uyarıyor, onlara hemen mektup yazıyordu. Her enstitünün fırsat buldukça sık sık eğlenceler tertip etmesi ve bunların şenlikli geçmesine yarayan araçları demirbaş eşya olarak hazır bulundurması zorundadır. Bu yönden her enstitüde başta radyo olmak üzere gramofon, mandolin, ağız armoniği, akordiyon, davul, zurna, kaval gibi müzik aletlerinin bulunması şarttır. Bunların satın alınması için hiçbir şeyin esirgenmemesini ister. Aletlerin çabuk bozulacağını düşünerek birkaç tane birden bulundurulmasını, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilecekleri kaval, ağız armonikası gibi ucuz araçlardan birden çok alınmasını önerir. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları sayfa 49. Rolleri 5-10 kişinin aldığı, izleyicisi bunun 5-10 katı olan eğlenceler köy enstitülerine asla sokulmamalı der. Kitaplardan anlamı, esprisi anlaşılmadan alınıp oynanan temsiller karikatürize duruma düşmektedir. Onun için konuların seçiminde dikkat etmek, öğrencilerin az çok hoşlandıklarını seçmek yolu tutulmalıdır. Eğlenceler o hale getirilmeli ki herkes rol alıp kendiliğinden katılmalı diye yazar. Adı geçen eser sayfa 50. Enstitülerde tüm işleri öğrencilere gördürmek ana ilkelerden biridir. Böyle olduğu halde bazı enstitülerde eğlence toplantılarının programını saptamada, uygulamada ve yönetiminde öğrenciye görev verilmediği, öğretmenler de fazla uğraşamadıklarından iyi bir program ortaya çıkarılamadığını gördüm. Bu tabloyla karşılaştığım enstitülerde en kıymetli zamanların öldürüldüğünü düşündüm. Eğlenceler sıkıcı bir hava içinde angarya gibi sürüyordu. Aynı yer. Enstitülerde giderek onun çizdiği çerçevede bir eğlence geleneğinin hem de kısa sürede yerleştiği görülür. Eğlence günlerinin asıl zenginliği ve kolaylığının yalnız öğrencilerin köylerinden getirdikleri değil, oradaki çok yönlü programın yarattığı çeşitli etkinlikler olduğu söylenebilir. Örneğin her sabah oynanan ulusal oyunlar sırasında çoğunluk bu konuda yetkinleşiyor, profesyonel oyuncular çıkıyordu. Her öğrenci bir müzik aracı çalmak zorunda olduğundan ve müzik dersleri öteki dersler kadar önemli ele alındığından, seçkin halk türküleri, şarkıları, klasik müzik ve çeşitli çalgıların kullanılması eğlence günleri için büyük bir repertuvar oluşturuyordu. Öğrencilerin yazdığı aşka, işe, yurt sevgisine, eşitlik üstüne şiirler bu toplantılarda dinleniyor, coşku yanında bilinç de yaratıyordu. Köy enstitülerindeki bilinç patlamasını etkileyen öğelerden biri olan ve toplumsal bir öz taşıyan gençlik şiirleri eğlence günlerinden geçip geliyordu. Topluca ya da tek tek söylenen şarkı ve türküler, korolar, konserler, orkestralar, heyecanla okunan şiirler coşkuyu göklere çıkarıyor, çekimserler sazla sözle türküyle çağırlıyor, kenarda köşede eğlenceye katılmayan kalmıyordu. Enstitü eğlence günleri eğlence eğitiminin bir uygulamasıydı. Öğrenciler böyle bir eğitimden geçerken uygarca eğlenmeyi öğreniyordu. Eğlencelerde daha çok güzel sanatlar etkinlikleri başat oluyor, yetenekler de ortaya çıkıyordu. Böylece eğlence günleri köy enstitülerinde yaşamın bir parçası olmuştu. Bu uğraşlar eğitimi ve çağdaş öğretimi destekleyen, duygu ve düşünceleri geliştiren toplumsal ve psikolojik bir işlevi yerine getiriyordu. Dipnot, kuruluşunun 50. yılında köy enstitüleri, Tahsin Konur'un yazısı. Doğaçlama orta oyunları ya da kısa sürede ayaküstü hazırlanılmış olanlar, folklor oyunları, şiirler ve benzeri etkinlikler eğlence günlerini doldururdu. Önemli olan herkesin etkinleşmesiydi. Eğlence etkinliği programın bir parçası olarak yerine oturduğunda yalnız enstitünün değil, çevrenin de bir kültürel gereksinimi durumuna gelmiş, köylüleri konukları içine almıştı. Ayrıca enstitü öğrencileri gruplar halinde gittikleri yörelerde, köylere, kentlerde, halk evlerine de bu alışkanlığı götürüyorlar, oralarda aynı havayı yaşatıyorlar, büyük ilgi görüyorlardı. Köylerin bayram eğlenceleri, köy meydanı şenlikleri kuşaktan kuşağa geçen bir gelenektir. Enstitülerin cumartesi şenliklerinin gerek toplumsal yönden bakıldığında, gerekse bireyin özgürlüğü ve etkinleşmesi yönünden ele alındığında, köy toplumunun benzer gereksinmelerinin etkilerini taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Hem de çağdaş toplumun beğeni ve estetik düzeyinde bir etkinliğe dönüşerek. Bugün uluslararası şenliklerde yaşayan, yarıştırılan sanat olaylarının her birine enstitülerde yeterince yer veriliyordu. Yalnız ders olarak ya da başkalarına gösteri olarak ya da başkalarının gösterisiyle eğlenmek için değil, öğrenciler bireyler olarak da bu kültür ve sanat etkinlikleri içinde yüzerdi. Köy enstitülerinin kuruluş günü olan 17 Nisan törenleri bu eğlencelerin daha görkemlisi oluyordu. Özellikle Yüksek Köy Enstitüsü'nün de içinde olduğu Hasanoğlan'da 17 Nisan törenleri ülke çapında önemli bir gün olurdu. Başta Devlet Başkanı İnönü, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların, kültür adamlarının konuk olduğu bu toplantılar büyük bir şenliğe dönüşürdü.